7. Bölüm. Telefon çaldığında Tammy'nin ağzında dolu bir silah namlusu vardı. Sesten bir anda öyle irkilmişti ki neredeyse tetiği çekiyordu. Gerçi kendini öldürmeyi planlamıştı ama planlamak başkaydı, gerçekleştirmek bambaşka. Tetiği çektiği anda bir daha geri dönemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden de bunu yapmak istediğinden %100 emin olmak istiyordu. Telefonun sesinden aniden irkilince neredeyse bu kararı bilinçli bir şekilde veremeden öldürmüş olacaktı kendini. Namluyu ağzından çekip tabancayı masaya koydu. Gelecek sefere telefonu açık bırakayım bari. Alo. Tammy gördün mü? Arayan eski kız arkadaşı Gina'ydı. Bu gece aramasını beklediği son kişiydi. Neyi gördün mü? Haberleri seyretmedin mi? Sayıları diyorum. Neden söz ettiğini anlayamıyorum. Şu anda meşgulüm Gina. Seni sonra arasam. Gerçekten bilmiyorsun değil mi? Gina'nın sesinden çok heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Hayır dedim ya. Tammy kazandın. Sayıları tutturdun. Duyuyor musun? Senin o boktan sayıların çıktı. Son cümleyi heceleyerek söylemişti. Sanki aklı başında olmayan biriyle konuşuyormuş gibi vurgulamıştı. Tommy'nin kadının ne dediğini anlaması yine de zaman aldı. Sayılarım mı? Tammy başladığı cümleyi bitirememişti bile. Evet. Emin misin? Eminim. Sayılar çekildiğinde mutfaktaydım. Duyar duymaz hatırladım. Onca sene o sayıları saklayışını duyduktan sonra unutmak mümkün değil. Sonra başka bir kanala çevirdim ve orada bir daha dinledim sayıları. Sonra da bir kağıda yazdım. Emin olmak için bir daha baktım. Tam ne kadar şanslı olduğunu farkında mısın? Paraya para demeyeceksin. Milyonların var artık. Tammy öylece pencereden dışarı baktı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Neler olduğunu kavramaya çalışıyor gibiydi. Dolar milyoneriydi. Tammy de Sauzo dolar milyoneriydi. Tammy diyorum orada mısın? Ha? Sana geleyim mi Tammy? Birlikte kutlarız. Eski günlerdeki gibi baş başa. Hayatımızda ilk defa kutlayacak bir şeyimiz olur. Gina Tammy'yi hazırlıksız yakalamıştı. Kadını o kadar özlemişti ki gerçekten ölmek istemişti. Ama kadının sesindeki o çaresizliği duyunca birden şu anda Gina ile olursa kendini daha yalnız hissedeceğini düşündü. Daha az yalnız değil. Bence başka zaman buluşsak, ertelesek daha iyi olur, tamam mı? Ben şimdi ayakkabılarımı giyer ve... Gina Tammy'nin ne dediğini anlayınca hemen sustu. Tamam pekala, anladım. Yalnız başına olmak istiyorsun. Anlıyorum tabii. Sağ ol, dedi Tammy. Birden kendini çok iyi hissederek. Daha önce hiç Gina'ya hayır dememişti. Hayır demek bir yana dursun, bunu demeyi hayal bile edememişti. Tammy bilirsin, seni hep sevdim. Seni seviyorum, biliyorsun değil mi? Ya tabii. 3 hafta önce aramamamı söyleyip avazın çıktığı kadar bağırırken öyle demiyordun ama. Demek istedi Tammy ama ağzından çıkan tek laf kapamalıyım oldu. Kadın daha cevap veremeden telefonu kapatıverdi. Lafı uzatırsa barışıp yine bir araya gelebileceklerinden korkuyordu. Gerçi birkaç dakika önce onunla tekrar birlikte olabilmek için sağ kolunu vermeye hazırdı. Şimdi ise... Kanepeye oturup tabancasının yanında duran televizyon kumandasına uzandı. Birkaç dakika kanalları gezdikten sonra da kazanan sayıların ilan edildiği kanalı buldu. 6, 12, 19, 21, 36, 40 ve şans topu 18. Gina gibi sayıları yazmak zorunda değildi. Biletini çıkarıp bakmak zorunda da değildi. Bunlar onun sayılarıydı. Son 7 yıldır sürekli bu sayılara oynuyordu. Neden 6, 12, 19, 21, 36, 40 ve 18 sayılarını seçtiğini bilmiyordu. Sayılar doğum günü falan değildi. Aklına gelmiş, zihninden geçip durmuşlardı. Gözlerini kapadığı anda göz kapaklarının altında yanıp sönen neon ışıkları gibiydiler sanki. Hepsi bembeyaz parlıyordu. Son sayı hariç. O da kamp ateşindeki bir kor gibi kıpkırmızıydı. Powerball, Connecticut'ta oynanmaya başlayıncaya kadar da bunların ne anlama geldiğini de anlamamıştı. Sayıları ilk defa akşam 10 haberlerinde görmüştü. 6 beyaz 1 kırmızı sayı. Aynen rüyasındaki gibi. Bunun bir rastlantı olmadığını anlamıştı. O Powerball'u kazanacaktı. İlk başlarda şansını kaçırdığından korktu. Belki de sayılar, o sayılar çıkmıştı bile. Sonra da eyaletler arası piyango birliğinden istettiği kitapçığı gelmişti. Tüm çıkan numaraları kitapçıkta yazıyordu. Tam sayıların henüz çıkmadığını görünce rahatladı. Bir sonraki gün kendini bildi bileli aklından çıkmayan sayıları oynamak için Connecticut'a gitmişti. Sayıları oynamak için gideceği yere varması ve geri dönmesi 2 saatini almıştı ama buna değerdi. Büyük ikramiye 86 milyon dolar olduğuna göre saat başına 43 milyon dolar kazanacaktı. Kazanan sayıların açıklanacağı gece kazanacağına o kadar emindi ki kaderdi bu. O'Sullivan'daki herkese birer içki ısmarlamıştı o gece. Bu ona 109 dolar artı bahşişe mal olmuştu. Cebinde 5 kuruş kalmamıştı. Ama bunun bir önemi yoktu. Gecenin sonunda o kadar çok kazanacaktı ki isterse barı satın alabilecekti. Ama o gece haberlerde anons edilenler onun sayıları değildi. 7 sayıdan sadece ikisini tutturabilmişti. Tammy kazanacağından o kadar emindi ki televizyonda okunan sayıların yanlış bildirildiğini düşündü. Ama bir sonraki gün gazeteyi alınca ak saçlı spikerin yanılmadığını anladı. Tammy kazanmamıştı. Biraz şevki kırıldıysa da tamamen kaybolmadı. Azimle oynamaya devam edecekti. Hepsi buydu. Bir sonraki hafta yine trene binip sayılarını oynamaya gitti. Ama aynen ilk seferinde olduğu gibi sadece iki tutturdu. Birkaç ay sonra daha az şevkliydi bu konuda. Sayılar her akşam yatağa yattığında zihninde parıldayıp durmasaydı çoktan bırakmıştı bu işin peşini. Tammy oynamaya devam etti. Hiçbir hafta oynamamazlık etmedi. Oynamadığı hafta sayıların çıkmasından korkuyordu. Birkaç yıl sonra kazanacağını düşünmüyordu artık. Ama yine de oynamayı ihmal etmedi. Ne zaman sarhoş olsa, ki son zamanlarda sık sarhoş oluyordu, çevresindekilere bir gün milyoner olacağını söylüyordu. Bekleyin de görün diyordu. Ne yazık ki o gün hiç gelmedi. Günler geçtikçe işler daha da sarpa sarıyordu. Daha doğrusu hiçbir şey kötüye gitmiyordu ama daha iyiye de gitmiyordu. Bu da işler kötüye gidiyor demekti. Liseden mezun olalı 10 yıl olmuştu. Brooklyn'de aynı boktan dairede oturuyor, aynı boktan işe devam ediyordu. İlk başlarda böyle bir iş ve daire ona havalı gelmişti. Ama 18'inde biri için havalı olan bir şeyin 28'inde biri için pek de öyle olmadığını ve zavallı durumuna düştüğünü gördü. Daha da kötüsü kadınlar da bunu biliyorlardı. Gina gibi piliçler mesela. Ara sıra onunla takılmak iyiydi, hoştu ama Cina'nın da ona ayrıntılı bir şekilde anlattığı gibi Tammy uzun vadede bir kadına bir şeyler vaat edebilecek bir erkek değildi. Cina'nın istediği erkek olmaya çalışmıştı ama bu imkansızdı. Tek iş deneyimi Tower Müzik'te tezgahtarlık yapmak olan 28 yaşındaki biri bir gün içinde potansiyel sahibi olamıyordu. Ama bugün her şey değişmişti. Bugün artık ben gelecek vaat edebilecek biriyim, değil mi? Tommy masaya doğru yürüyüp tabancayı eline aldı. Elinde silahı evirip çevirirken neden hala namluyu ağzına sokup tetiği çekmek istediğini düşündü. Artık kendisini öldürmesi için bir neden kalmamıştı ki. Artık parası vardı ve her şey yoluna girecekti, değil mi? Nedendir bilinmez, bundan pek de emin değildi. Aslında içinde bir yerde paranın hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini biliyordu. O hala bir zavallıydı. Ama başka bir şey daha düşündü. Birkaç dakika önce beynini dağıtmaya hazırlanan o zavallı adamdı hala. Ama değişebilirdi. Kendini tamamen değiştirebilirdi. Ama ne olacaktı ki? Bir hedefi olmalıydı. İç geçirerek başını salladı. En azından denemeliyim. Evet. Bunu düşünmemeye çalışarak tabancayı dolabına, yıllardır gittiği konserlerden topladığı siyah tişörtlerin arasına sakladı. Eskiden hep bunları giyerdi. Ama son zamanlarda bir tek temiz çamaşırı kalmadığında giyiyordu bunları. Dolabın kapağını kapatıp birasını bitirip kanepeye uzandı. Uykuya dalmadan önce sayıları düşündü. Ama 10 yıldır ilk defa rüyasında sayılar gözünün önünde parlamadı. Kane kalktığında geceydi. Televizyondan yayılan ışık duvarlarda garip gölgelerin oluşmasına neden oluyordu. Ekranda ise aşırı neşeli bir genç kadın kazandıran Powerball sayılarını söylüyordu. Kumandayla televizyonu kapatınca o da karanlığa gömüldü. Kane hiçbir yere odaklanmadan baktı. Gözlerinin karanlığa alışmasını bekliyordu. Sanki bir şey unutmuş gibi hissediyordu. Bir huzursuzluk vardı içinde. Rüyasını gördüğü bir şey miydi bu? Yo, öyle bir şey değildi. Rüya görecek kadar uyumamıştı zaten. Daha doğrusu rüya gördüyse bile bilinci artık bunu gölgelemiş, ona bunu unutturmuştu. Sonra birden hatırladı. İlacı içmişti. Başucunda duran cep telefonunu kaptı ve saate baktı. Saat neredeyse sabahın ikisiydi. Neredeyse 11 saattir ilaç bünyesine etki ediyordu. Başını sağa sonra da sola çevirirken gözlerinde kırpıştırıyordu. Kendisini farklı veya garip hissetmiyordu. Şimdilik her şey yolunda gibiydi. Ama Jasper da aynen öyle dememiş miydi? Garip bir şeyler oluyormuş gibi hissetmeyeceğini söylememiş miydi? Ama Kane yine de aklını kaçırmaya başlasa ya da bir tahtası gevşemeye başlasa bunu anlayacağını düşünüyordu. Anlardı, anlamalıydı. Birden elindeki cep telefonu titremeye başladı. Kane'in yüreği ağzına geldi. Elindeki telefonu neredeyse düşürüyordu. Kimin aradığını anlayabilmek için ekrana baktı. Özel numara. Bir an için telefona cevap vermemeyi düşündü ama sonra fikrini değiştirdi. Hala uyuşuk olan parmaklarıyla telefonu açmaya çalıştı. "Naber Kane? Vitali ben. Nasıl oldun?" Kane'in bir anda karnına sancılar saplandı. "İyiyim, gayet iyiyim. Sağ ol, sen nasılsın?" 11 bin dolar borçlu olduğu adama söyleyecek başka bir laf bulamamıştı. "Aslında pek iyi değilim Kane ama bu derdime deva olabileceğini düşünüyorum." Nikolay duraksadı. Kane konuşmakta tereddüt etti. Ama birkaç saniye sonra sessizlik uzadıkça konuşması gerektiğini anladı. ''Ya evet, herhalde şu para meselesi hakkında arıyorsun.'' Adam cevap bile vermedi. Kay'nin dili damağı kurudu. Kaloriferin üzerinde unutulup kuruyunca kas katı kesilen bir çamaşır gibiydi dili. Ben hazırlıklıyım Nikolayev. Hastaneden çıkar çıkmaz hemen ödemeye hazırım. Faiziyle birlikte. Tabii ki faiziyle birlikte, tabii ki. Kay'in yutkunmaya çalıştı ama boğazı da düğümlenmişti. Faizi ne kadar bu arada? Standart faiz. Haftada %5 ve her hafta faiz katlanıyor biliyorsun. Yani şunu açıklığa kavuşturalım. Para var değil mi? Kulübün iyi bir müşterisisin. Seni burada görmek isteriz. Seni severim bilirsin. Tabii ki param var diye yalan söyledi. Hiç sorun yok. Enfes. Diyen Nikolayev'in sesi tehditkardı. Bankada mı para? Evet. Kay'nin midesi bulanmaya başladı. İyi, madem yataktan çıkamıyorsun, Sergi'yi yollayacağım sana. Ona banka kartını verirsin, o da gider parayı çeker. Böylece seni kalkıp şehire inmek derdinden de kurtarmış oluruz, dedi Nikolayev. Sen iyileşmene bak. Sağ ol, dedi ne yapacağını şaşıran Kay'in. Zaman kazanmak istiyordu. Hayatta son isteyeceği şey, Nikolayev'in 100 kiloluk korumasının kendisini hastanede ziyaret etmesiydi. Vitali, sorun şu ki belki fonlarımı nakde çevirmem gerekebilir. Bilirsin işte, bankada 2000 kadar nakdim var. Gerisi kağıt. Ayrıca birkaç CD falan da satacağım. Bunun gibi şeyler. Hani tüm para bankadaydı? Nikolayev bir an sustu. Kay'in, şu an bana yalan söylemeni tavsiye etmem. Öyle yani, demek istediğim yalan değil, param var ama nakit değil, ama her an nakde çevirebilirim, emin ol çevirebilirim Vitali, buradan çıkar çıkmaz. Peki öyleyse şöyle yapacağız, Sergi lobide bekliyor, onu yukarı yollayacağım banka kartını alması için. Bu gece 1000 dolar çeker, sonra da sen hastanede kaldığın sürece her gün 500 dolar çeker, çıkınca da CD'lerini falan satarsın, iyi mi? Tabii Vitali, olur. Kay'in bunun gerçekleşebilmesi için bankadaki 400 dolardan fazlasına sahip olması gerektiğini biliyordu. Tamam o zaman. Sergi birkaç dakikaya yanında olur. Sağ ol Vitali. Sorun değil, dedi Vitali. Sanki Kay'ine bir iyilik yapıyormuş gibi. Ha Kay'in bir de. Evet. Çabuk iyileş olur mu? Telefonu kapattı. Kay'in telefonu kapatınca artık hastaneden taburcu olma zamanının geldiğini düşündü. Kolalı çarşafı bir kenara itip yavaşça ayaklarını yataktan aşağı sarkıtırken bacaklarının ağırlığını taşıyamayacağından çekindiği için yavaş hareket ediyordu. Tabanlarının altındaki zemin soğuk ve pürüzsüzdü. Ayakta durabilmek hoşuna gitti. Dengesini sağlayabileceğine emin olduğu anda da elbiselerini giydi aceleyle. Saate baktı, telefonu kapatalı 3 dakika bile olmamıştı. Nikolayev telefonu kapatır kapatmaz Sergi'yi aradıysa kaçmak için çok az zamanı vardı. Devrus'un hastane güvenliğini atlatabileceğinden hiç şüphesi yoktu. Kane yalnızca atlatabilmesinin ne kadar süreceğini kestiremiyordu. Bekleyip bu sorunun cevabını öğrenmeye niyeti de yoktu. Kuzlovon'u ziyaret etmeden önce gitmek istiyordu. Kane cılız bir aydınlatmayla ışıklandırılmış koridora bakmak için kapıdan başını çıkarınca Kuzlov'un hantal bir ayı gibi yürüyerek koridordan ilerlediğini gördü. Dev koruma yürümüyordu sanki. Ayağını sürüyerek ilerliyordu. Bir ayağından diğerine cüssesinin ağırlığını aktararak ortalığı sarsan adımlar atıyordu. Yüreği ağzına geldi. Çok geç kalmıştı. Kuzlov'a banka kartını teslim etmek zorunda kalacaktı. Nikolay'a para konusunda yalan söylediğini kestirdiği anda da Kane'in bu hayata elveda deme zamanı gelmiş olacaktı. Birden nöbetler veya şizofreni artık korkutucu gelmedi. Şu andaki durumu daha korkutucuydu. Kay'in etrafına bakındı, saklanacak bir yer kestirmeye çalıştı gözüne. Ama bir tek oda arkadaşının yatakta yattığını görebildi. Adam o kadar zor nefes alıyordu ki bir an için onun ölmüş olabileceğinden bile şüphelendi. Adamın hayatta olduğuna dair tek kanıt EKG monitöründen gelen bip sesiydi. Kay'in monitörde zıplar gibi ilerleyen yeşil topa bakarken birden aklına bir fikir geldi. Kod mavi, 1012. 1012'de mavi kod uygulaması. Hemşire Pratt mikrofona konuşurken senelerin verdiği sakinlik ve deneyim okunuyordu sesinden. 1012 numaralı odada birinin ölüm döşeğinde olduğunu diğer hastalara belli etmemek gerektiğini düşünüyordu. Acil durum arabasının koluna yapışıp koridordan aşağı doğru hızla gitti. Dev cüsteli sakallı adama çarpana kadar onun koridorda olduğunu fark etmemişti. Adam kadına öldürecekmiş gibi bakıyordu ama kadının onu azarlayacak zamanı yoktu. Arabayı adamın çevresinden itip yoluna devam etti. İlk önce odaya o girdi. Tanrım, neden hep yaşlılar onu vardiyasında ölürlerdi ki? Bu hafta 3 etmişti. Odaya girince ışıkları yakıp Bay Morrison'un yanına koştu. Adamın kanı çekilmişti sanki, bembeyazdı. O anda kabloyu gördü, yerde duruyordu. Yeni yetme pratisyenlerden biri koşarak odaya girdi ve deneyimli hemşireye neredeyse çarparak durdu. Ne kadar zamandır? Yanlış alarm kablosu çıkmış. Ne? Ya. Pratisyen hemşirenin işaret ettiği yerde duran kablo ucuna baktı. Hemşire eğilip ucu yerden aldı. Üzerindeki bant hala yapışkanlıydı. Nasıl olmuştu da çıkmıştı? Kadın bu konuda kafa patlatmaya niyetli değildi. 16 yıllık meslek hayatında birçok şey öğrenmişti. Garip şeyleri sorgulamanın bir anlamı yoktu. Burası bir hastaneydi ve garip şeyler hep olurdu. 1013 numaralı odanın kapısının eşiğinde duran Kane, yan odadan çıkan hemşire ve pratisyene görünmemek için neredeyse kapıyla bütünleşecekti. Birkaç saniye sonra Kuzlov sessizce ve çaktırmadan 1012 numaralı odaya girince koridora fırlayıp kırmızı neon ışıklı bir tabelayla aydınlatılmış olan çıkışa doğru hızlıca yürümeye başladı. Parlayan levhaya bakarken sanki birden gözünün önünde harfler büyüdü ve odayı yerden tavana kadar kapladı. Kane'in boğazı düğümlendi. Hayır hayır, şimdi bunun sırası değildi. Kane gözlerini sıkıca yumarak görsel halüsinasyonlarının geçmesi için kendisine hakim olmaya çalıştı. Bunu yaptığı anda da birden başının döndüğünü fark etti. Dengesini sağlayabilmek için yanında durduğu hastane arabasının koluna yapıştı. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayıp gözlerini açınca da arabanın içinde ameliyat kıyafetleri ve hastane önlükleri olduğunu gördü. Tıka basa doluydu. Hiç düşünmeden beyaz bir doktor önlüğü çekip aldı ve üstüne giydi. O anda arkasında cüsseli birinin ayak seslerini duydu. Belli ki bu Kuzlov'du. Kane'in üstüne atlayacağını düşündüğü dev Rus'un saldırısına kendini hazırlamak istercesine omuzlarını dikleştirdi. Kuzlov'un dolgun elini omzunda hissettiği anda da kaçacak bir yeri olmadığını anladı. Ama Kane'i tutup duvardan duvara atmaya başlamaktansa Kuzlov yalnızca onu kabaca bir kenara itip koridordaki köşeyi dönerek yoluna devam etti. Kane bir an için şaşkın bir halde olduğu yerde kala kaldı. Sonra beyaz önlüğü gören Rus'un aldanıp kendisini bir doktor sandığını anladı. Zorlanarak ilerleyip koridorların sonundaki ikili kapılardan dışarı attı kendini. Asansörleri bulduğunda tam gümüşü düğmelerden birine basmak için elini uzatmıştı ki baldırında bir titreşim hissetti ve telefonu çalmaya başladı. Lanet olası melek. Kane cebine elini atıp telefonu susturmaya çalıştı ama iş işten geçmişti. Çünkü ikili kapılar açılınca elinde cep telefonuyla Kuzlov göründü. Gülümsüyordu. Kane çaresizce asansör kapılarına baktı. İçin için yalvarıyordu asansörün gelmesi ve kapıların açılması için. Kaçacak bir yer ararken asansörün kapısı önünde kapalı duruyordu. Kuzlov sakince ona doğru geliyordu. Sanki fırtınadan önceki sessizliğin tadını çıkarıyor gibiydi. Tam o sırada asansörün kapısı açıldı. Asansörde elinde paspas olan İspanyol görünümlü bir adam, yanında da tekerlekli bir kovanın içinde su vardı. "Özür dilerim ama," dedi Kane neye uğradığını şaşıran hademenin elinden paspası kapıp kovayı da olduğu gibi koridordan aşağı doğru fırlatırken. Planlasa zamanlaması bu kadar iyi olamazdı. Kuzlov kovadan kaçabildi ama bunu yaparken paspas omzuna çarpınca kova devrildi. Sabunlu sular yere dökülünce de Kuzlov kaydı ve büyük bir gümbürtüyle yere yapıştı. Kane koca asansörün içine attı kendini ve elinin altındaki ilk düğmeye bastı. Kuzlov ayağa kalkmadan kapıların kapanması için de dua ediyordu bir yandan. Kapı kapanırken dev adamın yaklaştığını gördü. Kuzlov asansörü durdurmak için kolunu uzattı ama çok geç kalmıştı. Metal kapılar kapandı ve asansör yukarı çıkmaya başladı. Kane asansör her bir katı çıkarken değişen sayılara bakıp birden kendini ne kadar aptalca bir duruma düşürdüğünü anladı. Ne yapmaya çalışıyordu? Hastanenin içinde bir Rus mafya üyesiyle kovalamaca mı oynuyordu? İşler nasıl böyle çığırından çıkmıştı? Sonra birden anladı. İlaç. Hapı yutmuştu. Uyanmıştı. Ve sonra ne olmuştu? Belki de şizofren olmuştu. Belki de nöbet geçiriyordu ve Rus mafyasının peşinde olduğunu sanıyordu. Ama bu imkansızdı. Her şey gerçekti. Hapı almadan önce kaybetmişti parayı. Tamam, son birkaç dakika her şey garipleşmişti ama bu Kane'in kendisinin garipleştiği anlamına gelmiyordu. Öyle değil mi? Belki de bu bir karabasandı. İlacı alınca görmeye başladığı kötü bir rüyaydı. Hayal görmediğinden emin olmak için kendini cimdikledi. Canı acıdı ama bu herhangi bir şeyi kanıtlıyor muydu? Belki de canının acıdığını hayal ediyordu. Bu sonsuz bir mantık döngüsüydü ya da mantıksız bir döngü. Hangi açıdan baktığına bağlıydı insanın. Halüsinasyon gören, olmayan şeyleri gören biri böyle bir anı yaşadığından veya yaşamadığından nasıl emin olabilirdi ki? Ya korktuğu başına geldiyse, ya tamamen keçileri kaçırdıysa, normalle anormal arasındaki çizgiyi geçtiyse, Jasper'ın sözleri çınlıyordu kulaklarında, sanki dalga geçiyordu onunla. İnsana bir şey oluyormuş gibi gelmiyor, her şey normalmiş gibi geliyor. İşte bu yüzden bu kadar korkutucu. Asansör birden sarsılarak durunca kapıların açıldığını belli eden zil sesi duyuldu. Bu Kane'e bir fırının saatini hatırlattı. Kapılar açılınca hiç düşünmeden 15. katta indi. Bu katta hangi hastaların yattığına dair bir levha falan yoktu. Kendi yattığı koridora benziyordu. Arkasında kalan asansörün kapısı kapandı. Kane başka bir asansöre binmeyi düşündü ama sanki içinden bir ses ona bunu yapmamasını söylüyordu. Sanki gerçekten kafasının içinde bir ses vardı. Daha değil, daha işim bitmedi. Bu gerçekten aklını kaçırdığını mı kanıtlıyordu acaba? Hayır, bunu kabul edemiyordu. Bunun sadece içgüdülerinin sesi olduğunu tekrarladı kendine. Genelde içgüdülerini dinlerdi. Dinlemekte de akıllılık ederdi. Güvenirdi içgüdülerine. Ancak poker masasında kaybedecek bir ele 11 bin dolar yatırma kararını da içgüdülerini dinleyerek vermişti. Pek de iyi olmamıştı. Aklından geçen tüm bu düşünceleri bir kenara itmeye çalışan Kane, boş koridor boyunca yürüdü. Ayak sesleri sert ve soğuk zeminde çınlıyordu. İkili bir kapıya geldi. Kapının pürüzsüz kollarına elini atınca birden sanki daha önce buraya gelmiş, bunları yaşamış gibi hissetti kendini. Her şey o kadar tanıdıktı ki, ellerinin altındaki soğuk metal kol, başının üstündeki pek de parlak olmayan floresan lamba, çevreyi sarmış olan antiseptik alkol ve ilaç kokusu. Birden çok yoğun duygular hissetti ve kendini, neydi bu duygu, öngörü müydü, psişik miydi, birden kendine çok güvendi. Sanki elinde bir Flash Royale varmış da asla kaybedemezmiş gibi hissetti. İkili kapıdan içeri girdi ve diğer tarafta ne olduğunu görmek istedi. Sessiz odaların önünden geçerken sanki soğuk bir rüzgar yalıyordu yüzünü. Yaşayacağını önceden bildiği her anın tadını çıkarmak istercesine soludu bu soğuk havayı. Kane bu deneyimin sakinleştirici, huzurlu olduğunu düşündü. Uyuyan insanların kapılarının önünden yürümek ve bilinçsiz zihinlerinden ne gibi rüyalar, hülyalar, karabasanlar canlandırdıklarını düşünmek. Tavana kadar yığılmış meyveli çörekler, ağzından köpükler saçan kuduz köpekler, eski sevgilisiyle çirkin bir yüzleşme. Bunlar geçmişte yaşanmış, canlı tutulmuş hatıralar gibi birer birer geçti aklından. Birden huzurlu hissetti kendini. Sanki empati kurmuş, bağlıymış gibi. Ama neye bağlıydı ki? Onların zihinlerine, dedi ses fısıldayarak. Kane bunun delilik olduğunu geçirdi aklından. Tabii ki öyle. Ama bu gerçek olmadığı anlamına gelmez. Korkarak başını salladı. İşte olan olmuştu. Tamamen aklını kaçırmıştı. Halüsinasyon görüyordu. Ama tüm bunların gerçek olmaması söz konusu değildi. Çünkü çok gerçekçiydi. Jasper'ın sözleri çınladı kulaklarında. Gördüklerin gerçek gibidir. Doğal, hatta olağan. Sanki hükümetin düşüncelerini çalmaya çalışması ya da en yakın arkadaşının seni öldürmeye çalışması en normal şeymiş gibi gelir. Tüyleri diken diken olurken soğuk terler döktü. Odaklanmalıydı. Etrafına daha dikkatli bakmaya başladı. Önünden geçtiği her kapının üstünde bir numara, bir de beyaz kart vardı. Kartın üstünde de odada yatan hastanın adı ve soyadı yazılmıştı büyük harflerle. Horan, Nina, Curtis, Michael, Neftley, Deborah, Kaufman, Scott. Dördüncü odanın önünden geçene kadar bu isimleri okurken birini aradığının farkına varmadı. Her kapının önünden geçerken beynindeki ses ona hayır, hayır, hayır demişti. Beşinci kapıdaki ismi okuyunca durdu. Odadan birinin ağladığı duyulabiliyordu. Evet, işte kızı buldun. Hiç tereddüt etmeden içeri girdi. Koca hastane yatağının örtüsü kırışıktı. Ama sanki yatakta kimse yok gibiydi. Gözleri odanın karanlığına alışınca yastığın üstünde bir oyuncak bebeğin başını gördü. Sonra da bebek ona doğru dönüp kocaman yaşlı gözlerini kırpıştırdı. Kane bağırmamak için kendini zor tuttu. Dilini ısırıp korkusunu yenmeye çalıştı. O anda da gördüğünün bir bebek değil de küçük bir kız olduğunu fark etti. Koca yatağın içinde o kadar küçük kalmıştı ki çok yalnız görünüyordu. ''İyi misin?'' diye sordu ne diyeceğini bilemeyerek. Kız konuşmadı ama Kane kızın başını salladığını fark etti. ''Bir hemşire çağırayım mı?'' Kız başını hayır anlamında salladı. ''Peki ben kalayım mı seninle biraz?'' Küçük kız başını salladı. ''Peki.'' Kane küçük kızın yatağının yanına yavaşça bir iskemle çekip oturdu. ''Adım David ama arkadaşlarım bana Kane der.'' ''Merhaba Kane.'' Küçük kızın sesinden halsiz olduğu anlaşılıyordu. Ama sanki başka bir şey daha duyuluyordu. Umut muydu duyduğu? Kim bilir, belki de umuttu. Ya da başka bir şey miydi? Kane emin değildi. Birden, birkaç saattir bu kadar korktuğu için kendinden çok utandı. Ne de olsa bir yetişkindi. Yataktaki kız ise daha bir çocuktu. Onun yaşında bu hastanede tek başına olmak çok korkutucu olmalıydı. Adın Elizabeth değil mi? He he. Derken burnunu çekti kız. Çok güzel bir adım var. Benim de küçük bir kızım olsaydı adını Elizabeth koyardım herhalde. Öyle mi? Diye sordu küçük kız burnunu silerken. Öyle, dedi Kane gülümseyerek. Sonra ona bir sır verecekmiş gibi kıza doğru eğilip göz kırptı. Şimdi de senin benim de güzel bir adım olduğunu söylemen gerek. Gerçi benimki Elizabeth kadar güzel değil ama. Elizabeth kıkırdadı. Senin adın da güzel. Öyle mi? Diye sordu Kane. Kızı taklit edip sesini incelterek. Elizabeth yine güldü. Öyle. Derken gülümseyince birkaç dişinin eksik olduğu görülüyordu. Sonra da sen diğerlerinden farklısın dedi. Hangi diğerleri? Diğer doktorlar. dedi sanki bunu anlamamak için aptal olmak gerekiyormuş gibi. Diğerleri benimle hiç konuşmazlar. Bir tek ağzını aç, aa de derler. Haklısın. Doktorlar fazla konuşmazlar. Tüm gün boyunca hasta insanlarla uğraşıyorlar. Onların da işi zor aslında. Anlayışla karşılamak gerekir bence. Herhalde, dedi kız kendinden yaşça çok olgun birine yakışabilecek bir kadercilikle. Yoruluyorum da ondan. Evet, dedi Kane ve o da birden kendini çok yorgun hissetti. Anlıyorum seni. Kız daha dikkatli baktı Kane'e. Karanlıkta yüzünü seçebilmek için gözlerini kıstı. Sen gerçekten doktor musun Kane? Kane gülümsedi. Eğer doktor değilsem beni daha az mı seveceksin? Hayır, daha çok seveceğim. O zaman, dedi Kane, değilim. İyi, çünkü ben doktorları çok sevmem de. Ben de, dedi Kane. Kısa bir sessizlikten sonra Elizabeth ağzını kocaman açarak esnedi. Herhalde bana git diyorsun artık. Uyku saatin de geçti. Kane ayağa kalktı ama daha bir adım atamadan Elizabeth elini uzatıp adamın koluna yapıştı. Kızın ne kadar güçlü olduğunu fark edince şaşırdı. Lütfen hemen gitme. Biraz daha kal. Ben uyuyuncaya kadar kal. Peki, dedi Kane ve yerine oturdu yine. Kolunu tutan Elizabeth'in elini alıp diğer elinin yanına koydu. Horladığını duyuncaya kadar hiçbir yere gitmeyeceğim söz. Ben horlamam. Görelim bakalım, dedi Kane, kızın örtülerini düzeltirken. Şimdi gözlerini kapat ve uykunu getirecek bir şeyler düşün. Elizabeth ona söyleneni yaptı. Birkaç saniye sonra gözleri kapalıyken başını Kane'e doğru çevirdi. Yarın akşam da beni görmeye gelecek misin? O zamana kadar taburcu olmuş olurum Elizabeth. Belki rüyalarıma gelirsin, olmaz mı? Olur. Rüyalarda görüşmek üzere. Birkaç dakika sonra Elizabeth'in nefes alıp verişi yavaşladı. Kane parmak uçlarına basarak odadan çıktı. Bu kızın her nesi varsa iyileşeceğinden çok emindi Kane. Her şey bir şekilde yoluna girecekti. Jasper bloğun etrafında bir tur daha attı. Sesin kendisine hadi demesini bekliyordu. Daha önce hiç silah kullanmamıştı ama bu onu endişelendirmiyordu. Resim çekmek gibiydi bu iş. Odakla ve bas. Aralarındaki tek fark bir Nikon kamera, 9 mm'lik bir Lorkin L gibi geri tepmezdi. Harlem'de yasa dışı silahı aldığı yerde birkaç tur antrenman atışı yapmayı düşünmüştü ama yalnızca 2 şarjör mermisi vardı ve boşuna mermi harcamak istemiyordu. Ne kadar mermiye ihtiyacı olacağını bilmiyordu. Ses bu konuda çok fazla ayrıntıya girmemişti. Ona git bir silah al, sonra da şehir merkezine dön demişti. Jasper da aynen öyle yapmıştı. Neyse artık, olay yerinde alıştırma yapardı. Jasper birini öldürmek zorunda kalıp kalmayacağını merak etti. Birini öldürmek istemiyordu. Ama eğer ses ona öldürmesini söylerse öldürürdü. Ses onu yanlış yola sürüklemezdi. Bu imkansızdı zaten. Çünkü ses her şeyi, bilinebilecek her şeyi bilirdi. Jasper bunun nedenini bilmese de emindi. Ses ona hiçbir zaman her şeyi bildiğini söylememişti. Ama bazen ses onunla konuşurken zihninin bir yerinde Jasper onun gördüklerini görebiliyordu. Böyle anlarda Jasper her şeyi görebiliyordu. David'e zarar vermek için komplo kuran, kafa kafaya vermiş herkesi görmüştü. Birileri onu para karşılığı satmaya hazırdı. Diğerleri onu denek olarak kullanmak istiyorlardı. Birkaç kişi de ölmesini istiyordu. İşte Jasper bu yüzden silah almak zorunda kalmıştı. Koruma için. David'e zarar vermeye çalışanlara karşı onu korumak için. Asla ikizine zarar vermelerine izin vermeyecekti. Asla. Zamanı geldi. Jasper boş kaldırımda olduğu yerde dondu kaldı ve başını yana eğdi. Aynen bana dediğin gibi silahı aldım. Hazır mısın? Evet. İyi. Sana şimdi yapacaklarını tek tek anlatacağım. Jasper dinlerken sonsuzluğun bir parçasını görebilmek için gözlerini kapadı. Bunu yaptığı anda da gülümsemeye başladı. Çünkü gerçek amacını anlamıştı. Sonra ses sustu. Gözlerini açtığında da görüntüler bilincinde yalnızca birer gölge olarak iz bıraktı. Gördüğü her şeyi hatırlayamasa da kendisini bulutların üzerindeymiş gibi hissediyordu. Sanki içini tarif edilmez bir mutluluk kaplamıştı. Elindeki silahı daha da sıkıca sarılarak sokak boyunca hızla ilerledi. Zamanında yetişebilmek için depar atması gerekecekti. Kane Elizabeth'in odasından çıkınca o odaya gitmesini teşvik eden şey her neyse içgüdüleri, ses, sustuğu için memnundu. Artık orada olmak için bir nedeni kalmayınca asansöre binmek için koridor boyunca yürüdü. Zemin kata geldiğinde birden bir şey onu durdurmaya çalışıyor gibi hissetti. Sanki biri kulağına fısıldıyordu. Ana çıkıştan çıkma, orada seni bekliyor, acil servisten çık. İçgüdülerini dinlemekten, sesi dinlemek demek daha doğru olacak belki de, çekinen Kane koridordan dolanıp acil servisi buldu. Bu televizyon dizilerindeki acil servisler gibi bir yer değildi. Yakışıklı doktorlar, "Hastaya acil müdahale gerekiyor" ya da "Hemen ameliyata alın" diye bağırışarak koşturmuyorlardı koridorlarda. Mutsuz insanlar duvar diplerindeki oturma yerlerinde dizilmişlerdi. Öksürüp tıksırıp duruyorlardı. Yaralarından kan ve cerahat akıyordu. Çıkışı gören Kane, oturanların arasından oraya doğru yöneldi. Kocasıyla tartışan hamile bir kadının yanından geçti. Birden başı dönünce oda sanki gitti geldi gözünün önünde. Sanki bir şelalenin arkasında bakıyordu acil servise. Durdu ve yanındaki sandalyenin arkasına tutunup gözlerini sıkıca kapadı. Kapı eşiğinde tartışan çifti duymamaya çalıştıysa da beceremiyordu. "Tek başıma kalamam. Sabahtan o salak trene binip gidiyorsun ve akşam dönüyorsun. Ben de burada kalıyorum. Senden çok uzakta." "Hayatım ama." "Bana hayatım ama deme. Bin bir türlü şey gelebilir başıma. Gel doktora soralım. Siz ne dersiniz?" Bir an için sessizlik oldu. "Doktor bey, doktor bey." Kane gözlerini açtığında artık başının dönmediğini hissedince rahatladı. Hamile kadın ona bakıyordu. "Pardon," dedi Kane aklı karışmış bir şekilde. Üç defa erken doğum kasılması yaşamış ve ilk bebeğini kaybetmiş bir kadının eşi sürekli doğu yakası boyunca gidip gelen bir trendeyken evde tek başına kalması doğru mu sizce? Kane hamile kadının kocasına baktı. Sanki soruya cevap vermesine yardım edebilirmiş gibi adam sadece omuz silkti. "Emin değilim," dedi Kane bir yandan akıllıca bir şeyler söyleyebilmek için aklını çalıştırmaya çalışarak. "Yakınlarda oturan akrabanız var mı?" Kadın hayır anlamında başını salladı. "Philadelphia'da bir kız kardeşim var sadece." "Benim kardeşim de orada oturuyor. Dünya ne kadar küçük değil mi?" dedi sanki kendiyle konuşurmuş gibi. Birden düşünmeden konuştu. "Neden gidip kardeşinizde kalmıyorsunuz? Bebek gelene kadar demek istedim." Bunu duyan kocanın yüzünde güller açtı sanki. "Evet hayatım, bence bu harika bir fikir. 2 ayın oranın yanında kalırsın. Bebek doğunca da eve gelirsin. Herkes mutlu olur böylece." Kadın birbirine kenetlediği şişmiş ellerine baktı. Sanki yalnız kalmaktan korkuyormuş gibi kendi ellerini tutuyordu. Birden başını salladı. "Tamam, onu ararım." Adam rahatlayarak iç geçirdi. Eşini alnından öptü ve elini Kane'e doğru uzattı. "Çok teşekkür ederiz doktor bey." "Rica ederim," dedi Kane. Bu garip sohbet sona erdiği için çok memnundu. "İyi şanslar size." "Sağ olun." Derken adam hala Kane'in elini sıkıyordu. Adam karısına kapıya kadar eşlik ederken kadın hala ona saat başı aramasını söylüyordu. Kadın adama sürekli yeni cep numarasını tekrarlatıyor, ezberlediğinden emin olmak istiyordu. Böylece adamın aramamak için bir bahanesi olmamasını istiyordu. Kane çiftin dışarı çıkmasını bekledi. Arkalarından giderse yine kendisini bir aile kavgasının ortasında bulacağından çekiniyordu. Genç çiftin gittiğine emin olunca da son 20 adımı atarak hastaneden çıktı. Çıkıştan dışarı adımını attığı anda buz gibi hava iliklerine işledi. Soğuktan nefret etmesine rağmen Kane kulaklarını uyuşturan beyaz önlüğün içine işleyen havanın tadını çıkardı. Kaçmıştı. Her şey yoluna girecekti. Birden kaba bir çifel yakasından yapıştı ve onu bir apartmanın duvarına sertçe yasladı. Kane başını duvara çarpmıştı. Omuriliği bile ağrıdı. Daha elini bile kaldıramadan adam bir kolunun altına kıstırdığı Kane'i yarı taşıyarak yarı sürükleyerek boş bir arazinin köşesine götürdü. Onu orada yere attı. Sonra da Kane'in gırtlağına yapışıp yıkık dökük bir tuğla duvara doğru itti. Kane karanlıkta adamın yüzünü göremese de aksanını duyunca kim olduğunu anladı. "Bay Kane!" diye gürledi Kuzlov. "Ben de sizi arıyordum."